Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Dünün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye'de. Günaydın Türkiye, hafta içi 7.30-9.30 saatleri arasında RSFM'de.
Günaydın Türkiye, 26 Şubat sabahındayız. Tadında bir cuma sabahı diliyorum. Buna ihtiyaç var. Huzurlu bir gün diliyoruz. Terörsüz, çatışmasız, patırtısız bir gün diliyorum. Tabii trafiksiz de olsun. Yerimiz Bursa, yerimiz İstanbul, Kocaeli. Adres Twitter'da Günaydın Sputnik. Masa Onur Er, mikrofon ben Murat Cengizer. Gündemse yoğun akıcı. Ve bu yoğun akıcı gündemin ilk sırasında hiç şüphesiz Can Dündar'la Erdem Gül var. Ve Türkiye o haberi aldı. AYM yani Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Dündar ve Gül için hak ihlali var dedi ve tahliyelerine karar verilmiştir. Anayasa Mahkemesi Dündar ve Gül'ün MİT tırları haberleri nedeniyle tutuklanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla ifade ve basın hürriyetlerinin ihlali olduğuna karar verdi. Ardından 3'e karşı 12 oyla hak ihlali kararını almış oldu. Yüksek Mahkeme İhlalin ortadan kaldırılması için dosyayı ilgili mahkemeye gönderdi. 14. Ağır Ceza Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda bir karar verdi ve Dündar'la Gül iki gazeteci gece 3.15 sıralarında tahliye edildi. Tabii dışarıda bambaşka bir coşku vardı ve özellikle yakınları, meslektaşları alkışlarla karşıladı. Sıcağı sıcağına açıklamalar da geldi. Önce Can Dündar konuşuyor.
3 ay yattık. Bundan şikayet edecek değiliz. Bu kadar içeride yatan gazeteci, bu kadar bunun bedelini ödemiş insanlar varken bakın cebimdeki mendil Abdi İpekçi'den gelen mendil. Kızının gönderdiği mendil. Bu meslek bu haberleri yayınlayabilmek adına, basın özgürlüğü adına ölüm bedelleri ödedi. Onun için bizimki onun yanında elbette bir hiç.
Tabii içeride dışarıda bambaşka bir trafik vardı. Karar Dündar ve Gül'ün yargılanmasının yapılacağı İstanbul 14. Ağır Ceza'ya dün akşam işte 8'e doğru ulaşıyor. 8'den sonra çok heyecanlı bir bekleyiş var. Her an tahliye olabilir diyor uzmanlar ve gazete avukatları işte özellikle Cumhuriyet Gazetesi avukatları adliye binasında heyecanla beklerken Silivri Cezaevi önünde de adeta bir karargah kuruluyor. Burada da heyecan dorukta. Can Dündar'ın eşi Dilek Dündar akşam 9 sıralarında Silivri'ye geliyor, kapı önünde bekliyor. Dilek Dündar, ellerimize teslim ettik, onları yine ellerimizle almaya geldik diyor. Can Dündar'ın annesi de oğlunu Silivri Cezaevi önünde Dilek Dündar'la beraber bekleyen bir diğer isim. Erdem Gül tarafına geçelim. Tabii onun açısından da çok heyecanlı, coşkulu bir karşılama oldu. Bu defa Gül konuşuyor.
Biz çıkıyoruz ama bu basınla ilgili tutuklu gazeteciler meselesinin bittiği anlamına gelmez. İçeride arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra da basına yönelik baskılara karşı her türlü birlikteliğin sürmesi gerekiyor.
Tabii günün konusu özellikle ilerleyen bölümlerde yine detaylı aktaracağız sizlere ama CHP ve MHP grup başkan vekilleriyle devam edelim. Türk muhalefeti, ana muhalefet ve diğer muhalefet acaba neler düşündü Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyesi sonrasında? Levent Gök'le Erkan Akçay konuştu, karara olumlu tepki gösterdiler.
Bir ağır kusurun, haksız bir kararın artık neresinden dönülse yanlıştır şeklinde tezahür eden bu kararın ülkemizin ifade özgürlüğü açısından, demokrasi açısından önemli olduğunu düşünüyorum.
Gazeteci Can Dündar ve Erdem Gül ile ilgili bu Anayasa Mahkemesi'nin bu kararını önemli ve sevindirici bulduğumu ifade etmek istiyorum.
Türkiye günaydın, 7.36 saat, 26 Şubat sabahındayız. Yepyeni bir güne uyandık sevgili dinleyiciler. Hatta haftayı bugün itibarıyla iş günü anlamında kapatıyoruz ve tatil var yarından itibaren. Aynı zamanda hava sıcaklığının bayağı yükseleceği, yağmurların artık son bulduğu bir hafta sonuna hazırlanmış durumdayız. Şimdi enteresan bir habere geçelim. Rumeli Hisarı'na götürelim sizleri. Boğaziçi Üniversitesi kampüsü. Artık terörün ulaşmadığı nokta kalmadı sevgili dinleyiciler ya da şöyle diyelim, o terör kaygısının doğal olarak yaşanmayacağı yer kalmayacak. Türkiye böyle enteresan bir cendere sokulmuş pozisyonda. Düşünün, Boğaziçi Üniversitesi kampüsünün otoparkına park edilmiş bir araç bulunuyor. Ve şüphe üzerine polis arama yapıyor. Bu sırada kampüs tamamen boşaltılmış vaziyette. Araçta patlayıcı yok ama aracın içine bomba düzeneği kurulmuş. Yani yarın öbür gün bu araç belki üniversite öğrencileri için, belki de başka güzergahlar için tamamen hazır ve nazır hale gelecek. Ve polis tabii doğrudan aracı incelenmek üzere emniyete paketliyor, emniyete götürüyor. Dün üniversiteli, Boğaziçi'li, haklı olarak hatta İstanbul bu kaygıyı derinliklerine kadar hissetmiş oldum. İstanbul metroları ile ilgili, metrobüsle ilgili, kalabalık noktaları ve merkezleri ile ilgili çok ciddi güvenlik çağrıları yapılıyor. Aman dikkat vurgusu yapılıyor. Özellikle bir kez daha sabah sabah da olsa buradan size bunu hatırlatalım. Dışarıya çıkalım ama dışarıda biz varız. Çünkü Suriye'de ateşkes yarın başlıyor. Hatta şöyle diyelim, bu gece saatler 24'ü gösterdiğinde ateşkes aynen başlayacak. Kimse silahına sarılamayacak ve sonrasında Cenevre 3 görüşmeleri ışığında tabii acaba taraflar nasıl yan yana gelebilir, nasıl uzlaşabilir ki uzlaşma var mıdır? Bu soruların cevapları aranacak ama ateşkes net gibi ve şimdi Suriye denklemi.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Şimdi dünya haberleri.
Şimdi dünya haberleri ve Suriye'deyiz. Yarın başlaması planlanan ateşkesi konuşuyoruz. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri anlaştı. Zaten iki aktörün masaya oturması demek, oturuyor olması demek bu işin kısmen çözümü anlamına geliyordu. Yani daha 2012 ikliminde sıklıkla adı geçen iki ülkeydi. Ne zaman ki bu iki aktör yan yana gelir, işte o zaman uzlaşı sağlanır ve sorun çözülür denmişti. Ve ateşkes başlıyor. Şimdilik bunun üzerinden tabii Suriye denkleminde umutlanmak durumundayız. Bu bir zorunluluk. Türkiye peki ne düşünüyor? Ahmet Davutoğlu Başbakan temkinli konuştu. Özellikle güvenliğimiz tehdit edilirse ateşkes bizim için bağlayıcı olmaz dedi. Doğrudan Türkiye ile ilgili bir yorumuydu bu. Yani pozisyonumuzla ilgiliydi o sözler.
Suriye'de kardeşlerimizin canlarına kasteden bu ortamın durması ve belli bir huzurun, sükunun sağlanması için gerçekleşecek her türlü ateşkesi destekleriz. Ama şu bilinsin ki bu ateşkes Suriye için geçerli bir ateşkestir. Herhangi bir taraf Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinde, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu ateşkes bizim için bağlayıcı değildir. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseden izin almaz, hiç kimseye sormaz, gereğini yaparız. Çünkü o andan itibaren mesele Suriye meselesi olmaktan çıkar, Türkiye meselesi haline gelir.
Gelin hukuken tartıştığımız bir haberle devam edelim. Efendim 9 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan, tacizde bulunan bir isme verilen tahliye haberiyle devam edelim. Şimdi Zonguldak Alaplı'da çocukların mahallede Fikret Dede olarak bildiği 72 yaşındaki Fikret A. Keşke bu adamların soyadlarını yazsalar. 19 Ağustos'ta komşusunun kızı 9 yaşındaki N.U.'yu evine çağırıyor ve cinsel istismarda bulunuyor. Çocuk evden ağlaya ağlaya çıkıyor ve durumu annesine anlatıyor. Tabii ailenin o feryat figanını, yani yaşadığı havayı tahmin ediyorsunuz ve şikayet üzerine adamın hakkında dava açılıyor. Hemen ardından tutuklanmış ve mahkeme dün Fikret A'ya çocuğun cinsel istismarından 6 yıl 8 ay. Bakın ilk ceza 6 yıl 8 ay istenen ceza. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yani çocuğu hürriyetinden alıkoymadan 2 sene 6 ay olmak üzere hemen hemen 9,5 yıla yakın hapis cezası veriyor. Ve işte akıllara zarar, hal ve karar bundan sonra ortaya çıkıyor. Tipik bir Türkiye haberi bu ve bu kafa kolay kolay değişmez. Kendimizi de kolay kolay kandırmayalım. Fikret A, duruşmalardaki iyi hali, 72 yaşı, samimi anlatımı, tutukluluk süresi ve Yargıtay süreci gözetilerek tahliye ediliyor. Yani Türkiye'nin geldiği yeni son nokta bu. Bu tarz haberleri çok okuyoruz ama kolay kolay bu zihniyet değişmiyor. Yani en son işte Kayseri'de lise öğrencisi Cansel üzerinden, şimdi bakan da doğrudan zaten müdahil oldu konuya ama hatta takım elbise indirimi kaldırılacak dendi. Sanıyorum tüm davalarda artık şu samimi, şu yaş, şu takım elbise, kravat indiriminin ciddi ciddi kalkması lazım. Bugün bir gazete şu hale bak demiş. Hakikaten Türkiye'nin haline bakın dedirten berbat bir haber bu sevgili dinleyiciler. 7.41 saat. Biraz ekonomi yapalım. Para piyasalarına geçelim çünkü dolar dün düşüşteydi. Bunun yanı sıra tabii bizi ilgilendiren bir gaz akışı konusu da vardı. Yani doğal gaz durumu. Önce Gazprom'la başlayalım, ardından piyasalar.
Günaydın Türkiye. Sabah ekonomisi, borsa ve piyasaların gündemi.
Günaydın Türkiye. 7.42 saat, hemen doğal gaza geçelim. Rusya gazı kıstı, kesmedi kıstı. Şimdi şöyle bir fark var. Gazprom Türkiye'deki sıcak hava şartlarıyla yaşanan fiyat anlaşmazlığını gerekçe gösterdi ve özel şirketlere yaptığı doğal gaz sevkiyatını azaltma kararı alıyoruz dedi. Rusya'nın Türkiye'ye batı hattı üzerinden gönderdiği gazın miktarı zaten azalmış vaziyette. 10 Şubat'tan itibaren geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında %10 azalmış vaziyette. Hani Rusya kanadına baktığımızda sıcak hava gerekçe gösterilebilir. Fiyat anlaşmazlığı iki taraf açısından zaten ciddi bir gerekçe konusu ama geçen sene oranla bu azalışla biraz soru işareti barındırmıyor değil. Kesinti oranı geçen hafta %50'ye yakın yükselmiş pozisyonda. Bizden tabii Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı konuşmuş. Bu durum vatandaşı doğrudan zaten etkilemeyecek, panik yok denmiş. Dolar dün 2 lira 92 kuruşa düştü. Euro 3 lira 22 kuruşa düştü. Altının gramı galiba geçtiğimiz gün 117-118 çizgisindeydi ki 116 liraya düştü. Borsa çıkıştaydı, 75 binin üzerine çıktı. Efendim Mars ile ilgili çok enteresan bir haber var. Keşke bu bir gezegen haberi, bir uzay haberi olsaydı ama çikolatanın ta kendisi. Hatta Amerikan çikolata devinden bahsediyoruz Mars'tan. Çoğunluğu Avrupa'da olan 55 ülkedeki Mars ve Snickers ürünlerinde plastik çıktı. Yani çikolatanın içinde plastik bulundu. Bu tabii ciddi bir skandal ve hemen Amerikan firması geri çağırma kararı aldı bu çikolatayı. Bizi ilgilendiren tarafı da var, yani Türkiye'yi. Mars Gıda Türkiye'de satılan ürünlerin sınırlı bir kısmını da tedbir amaçlı geri çağırdığını dile getirdi. 2015 Haziran'ında üretilen Mars ve Snickers'lara dikkat. 2017 Ocağı'nda miadı dolacak olan özellikle çikolatalara dikkat çünkü bu markalar ciddi ciddi risk barındırıyor. Özürlerimizi içten şekilde size sunarız demiş Mars Türkiye ve aynı zamanda Mars Dünya dedirten hadise. Efendim 7.44 saat, gelin enteresan bir haberle devam edelim. Sizi şimdi Kadıköy'e ve bir kentsel dönüşüm projesine götürelim. Şimdi sahil güzergahında yer alan binalar ve bu binalara kat yüksekliği sınırı getirildi. RSFM'in konuğu Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'ydu. Arkadaşımız bizim servisten Neval Aldırmaz zaten Nuhoğlu'na uzandı ve bu konu konuşuldu. Binaların kat yüksekliğine, yani Kadıköy'deki kat yüksekliğine 15 kat sınırı getirilmesini olumlu buluyoruz dedi belediye başkanı. İşte o sözler.
İnşaat hakkıdır. Siz bu hakkı 25 katta da kullanabilirsiniz, 15 katta da kullanabilirsiniz. Bir tane değil, iki tane bina yapabilirsiniz. Yani inşaat hakkında kullandıkları metreklerde bir kaybı yok. Eskiden de vatandaşın bir dairesi varsa hakkı, yine bir dairesi olacak. O hakta bir kayıt yok. Sadece bir yükseklik sınırlaması var. Bunun da nedeni çok şu anda Kadıköy'ün silüeti bozuluyor. 20-22 katlı, 25 katlı binalar oluyor. Estetik anlamda olumsuz bir görüntü yaratıyor. Bu görüntünün ortadan kalkması.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Galatasaray elveda Rumeli dedi sevgili dinleyiciler. Artık Avrupa'da yok. Avrupa Fatih'ine uzak, geçmişine uzak, çok değil geçen seneye uzak. Aslında Fatih Terim sonrası galiba Galatasaray'da çanlar neredeyse her hoca için çaldı. Ama Hamza Hamzoğlu İtalyan hocaların ardından geldiğinde takımı fena da götürmedi. 3 kupa biraz da rakiplerin performansına bağlı olarak da geldi. Ama Fatih Terim sonrası dönemde açıkçası Galatasaray zaten bir tutunma mücadelesi veriyordu. Artık sonu gördü ve dip yaptı. O da Mustafa Denizli'ye denk düştü. Bunun özeti böyle. Lazio maçını da biraz bu eksende yorumlamak lazım. Şimdi maçı dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'de 3-1 kaybetti Galatasaray ve Avrupa'ya veda etti. İstanbul'da zaten bir birlik beraberliğe rağmen orada yeneriz, işte bitiririz, deviririz söylemi biraz gülünçtü, biraz sıra dışıydı, rasyonel değildi. Ve bir birlik skordan sonra zaten İtalyanlar da bambaşka bir havada esti. Ve aslında Galatasaray ilk yarıda iyi tutunmasına rağmen, pozisyon, ciddi pozisyon vermemesine rağmen ikinci yarıda goller ard arda geldi. Parolo 59'da skoru 1-0 yaptı. 2 dakika sonra Anderson sahneye çıktı. Fark 2 oldu. Yasin'in golüyle bu golden 1 dakika sonra Yasin'in aslında umutlandık. Şık bir vuruş da yaptı. Ve Klose sahneye çıktı 72. dakikada. Lazio'nun, İtalyanların son golünü atmış oldu, atan isim oldu. Ve 3-1 ile biz şimdi Avrupa'da yokuz Galatasaray olarak ve Avrupa Ligi'ne havlu atmış durumdayız. Yani kala kala Galatasaray'ın elinde bir tarım kupası kaldı. Ben Ziraat Türkiye Kupası'na biraz da böyle diyorum. Ve geçen seneki o 3 kupalı, Hamzaoğlu'lu bir anlamda şaşalı dönemden geriye kalan Mustafa Denizli'nin bir anlamda hüsranı, yaş tahtaya bastığını belirtelim bu defa. Mustafa Hoca'nın maçtan sonra da zaten hem yönetime hem de haleti ruhiye ilişkin işte o mesajlar.
Tabii yani hücum bölgesinde sıkıntı çektiğiniz zaman bunun takım savunmasına çok farklı şekilde yansıması olur. Yani bu manada müthiş bir zorluk içerisindeyiz. Yani bir tarafı dolduralım derken bir tarafı açabiliyoruz. Yani böyle bir durumdayız. Özellikle ikinci yarıda çok çabuk dönen toplar iki farklı bir geriye düşüşü sağladı. Ondan sonra bulduğunuz gol her şeye rağmen sizi bir fazla oyuna bağlayacak bir tabloyu ortaya çıkartması lazım. Bunu ortaya çıkartamadık. Yani 2-1'e gelince oyun esasında zorluk derecesi Lazio için daha fazla olması gereken bir oyun ortaya çıkacak diye düşündük. Ama devam ettiremedik.
Tabii taraftar ne olduğunun farkında, neyin döndüğünün de farkında. Zaten düşünün, Roma Olimpiyat'ta Galatasaray yönetimine doğrudan istifa çağrıları yapıldı. Yönetin istifa dendi ve İtalyanlar anlamadığı kelimeler karşısında tabii şaşkın şaşkın bir anlamda Türk taraftarın o tepkisine dikkat kesildi. Bu arada maçın dışında bir konu ama maçla ilgili bir konu aslında. Lazio Galatasaray maçı için işte Pegasus Havayolları ile Roma'ya giden Galatasaray taraftarlarından bazıları. Yani bu adamlara holigan mı demek lazım veya kendini bir avuç kendini bilmez, ki bu ifade bana biraz basit geliyor aslında. Ucuz adamlar demek lazım. Uçakta bir hostesi taciz ediyorlar. Ve pilot Saraybosna'ya, yani Bosna Hersek'e acil iniş yapıyor bu taciz olayından dolayı. Bu tam bir skandal tabii ve Saraybosna polisi hostesi taciz eden 5 erkeği gözaltına alıyor. Ve uçak yoluna devam ederken Bosna Hersek emniyeti 5 tacizciyi sınır dışı edip hadi bakalım Türkiye'ye diye paketliyor. Yani acil iniş yaptıran bir taciz haberi olarak da Lazio Galatasaray maçının konuşulduğunu belirtelim. 7.50 saat ikinci bölümde Fenerbahçe ile devam ederiz. Biraz müzik zamanı diyelim ve Grup Armada.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek.
Don't let
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın efendim. 7.54 saat. Gelin enteresan bir haberle bu bölüme devam edelim. Avrupa Birliği'nde ciddi bir Suriye çatlağı var. Yani mülteci açısından söylüyoruz bu defa bunu. Yunanistan'ı işte mültecileri kendi sınırlarında tutmadığı için zaten Brüksel eleştiriyor. Avusturya mülteciler konusunda bir toplantı düzenliyor ve 8 ülkeyi çağırdığı bu toplantıya Yunanistan'ı davet etmiyor ki hani bizim kadar merkezde bir ülkeden bahsediyoruz. Çünkü bizden sürekli şekilde kıta Avrupa'sına, Avrupa Birliği'ne Yunan adalarıyla adım atılıyor. Ve Yunanistan'da tabii komşu da buna kızıyor. Avusturya'ya nota veriyor ve hemen ardından Viyana'daki büyükelçisini çekmiş oluyor ve bir anlamda şimdi iki ülke arasında ciddi bir kapışma hali var. Düşünün, dün Kaş'tan Meis Adası'na yine yeni bir yolculuk vardı. Sığınmacıların botu yine su almaya başladı. Neyse ki zamanında bir sahil güvenlikten müdahale geldi ve sorun çözüldü. Ama Avrupa'nın meseleye bakışı enteresan. Hani Ege sularında ölen aylan bebekler galiba istatistiki malzemeden başka bir şey değil ve maalesef bunun ötesine geçemiyor.
Yağmurlu, güneşli, yoğun sisli, parçalı bulutlu. Bugün hava nasıl olacak? Günaydın Türkiye Hava Raporu.
Hava bugün muhtemelen sıcak, hafta sonu da sıcak, fena bir hava olmayacak gibi ama çok da uzatmayalım. Meteoroloji mühendisi İbrahim Türk hattın diğer ucunda bizi bekler. İbrahim Bey günaydın.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkürler. Hemen havayı sorsak size. Bugün hafta sonunu nasıl anlatırsınız?
Evet, yapmış olduğumuz son tahminlere göre bugün Marmara, Kıyı Ege ve Batı Karadeniz'in batısı ile gece saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis çevreleriyle Adana'nın kuzeyi ve Hatay'ın doğu ilçelerinin yağış geçmesini bekliyoruz. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis görülecek. Hava sıcaklıkları artmaya devam ediyor. Önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklıklar da artış devam edecek. Üç büyük kentimizdeki sıcaklık değerlerine baktığımızda İstanbul parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı. Sabah saatlerinde ise yer yer pus ve sisli. Günün en yüksek sıcaklığı 13 derece. İzmir parçalı çok bulutlu. Öğle saatlerinde batı ilçeleriyle zamanla ilgili sağanak yağışlı 20 derece. Ve Ankara parçalı zamanla yer yer çok bulutlu 17 derece dolayında olmasını bekliyoruz.
Havanın notları böyle. 7.57 saat İbrahim Türk aktardı sevgili dinleyiciler. Ankara'dan, meteorolojiden devam edelim. Türkiye ve dünya gündemiyle aslında çok enteresan bir haber bu. Zaman zaman bu tarz haberler çıktığı zaman aman Murat diyorum, kaçırma. Şimdi olay Kocaeli'de gelişiyor. V.Y. Karısı İ.Y.'nin kendisine karşı davranışlarının değişmesinden adam şüphe duymaya başlıyor. Araştırma yapıyor ve karısının gizli bir telefon hattı kullandığını ortaya çıkartıyor. Yani işin içinde muhtemelen bir aldatma hadisesi var. Kızlık soyadıyla Facebook'ta hesap açıp bir erkekle samimi fotoğraflar paylaştığını da görüyor. Yani gizli bir telefon hattı, diğer tarafta gizli bir hesap, tanımsız bir hesap diyelim ona. Ve bir erkekle de baya baya samimi, yani böyle sevgili modunda, ayarında fotoğraflar ve evli bir kadından bahsediyoruz. Koca boşanma davası açıyor. Buraya kadar aslında süreç normal işlemiş. Ve işte 100 bin lira tazminat talep ediyor. Kadın eşinin kendisini dövdüğünü söyleyip tazminatın reddini istiyor. Yani durum farklı diyor. Kocam da bana diyor şiddet uyguluyor. Ve çifti boşuyor hakim. İ.Y.'nin yani kadının kocasına 10 bin lira tazminat ödemesine hükmediyor. Kararda aynen şöyle denmiş. Başka erkekle fotoğraflarını internete paylaşan kadının kusuru eşinin bu olay nedeniyle bir kez uyguladığı şiddetten çok daha ağırdır. Ve kararı Yargıtay'da onaylıyor. Enteresan bir karar olarak da bugün basına yansıyor. Saat 8, bu bölümü kapatalım, bu ilginç haberle kapatalım. Ve hemen ardından Mehtap Kepenek sizlerle.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Türkiye günaydın, 26 Şubat sabahındayız. Tadında bir cuma sabahı diliyorum. Huzur dolu bir gün diliyorum. Bu arada Şubat'ın iyi günleri bunlar. Çünkü 29 Şubat milletin kafasında gerçekten de yok hükmünde. Öyle böyle değil. Şimdi Şubat 4 yılda bir zaten 29 çekiyor. Ve evlilik yıl dönümlerini de 4 yılda bir kutlamak istemeyenler 29 Şubat'tan uzak durmaya başlamışlar. Ve Beşiktaş'ta düşünün her gün en az 30 nikah kıyılırken 29 Şubat'ta bu sayı sadece 1'e kadar düşmüş. Kadıköy'de günde 15 çift nikah kıyıyormuş ve 29 Şubat için başvuran çift sayısı şimdiden 2. Hatta İstanbul nüfusunun işte baya baya kalabalık olduğu, yani %10'a yakınını barındıran Fatih ve Bağcılar'da 29 Şubat'ta en ufak bir nikah yok. Yani bir nikah dahi yok. Bundan dolayı millet şimdiden ya Şubat'ın pazarına kadar, bu hafta sonuna kadar ya da salı sabahından itibaren, yani 1 Mart'tan itibaren gündemine nikahı almış pozisyonda. 8-16 saat Şubat'tan girdi. Gelin Ankara'dan çıkalım çünkü enteresan mevzular da var. Aslında günün haberi Can Dündar'la Erdem Gül'ün bu gece 3 çeyrekteki tahliyeleri. Ve tahliye yolunu açan hak ihlali kararı dün meclisin de gündemine oturdu. Önce AK Parti'ye gidelim. Değerlendirme Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi ve Turan'ın sözleri.
Bahse konu mahkeme kararını sevinçle karşıladığımı ifade etmek istiyorum. Ancak hepinizin bildiği gibi mahkeme kararları üzerinden partimizin ve iktidarımızın itham edilmesine doğru bulmuyorum.
Şimdi birinci bölümde zaten Can Dündar'ı dinlemiştik. Dün coşkulu bir tören vardı. Silivri Cezaevi önü belki de tarihi gecelerinden birini yaşadı. İlk dakikalardan itibaren işte Dilek Dündar oradaydı, anne Dündar oradaydı, meslektaşları Dündar'ın, Erdem Gül'ün meslektaşları, yakınları, aileleri her biri orada yerini aldı. Ve diğer tarafta da zaten adliye koridorlarından çıkacak o haber, o karar enine boyuna takip edildi. Ve gece 3.30 sularından itibaren Türkiye bambaşka bir trafiği, yoğun akıcı bir trafiği konuştu. Birinci bölümde hem Dündar'ı dinledik, hem Erdem Gür'ü dinledik, hem muhalefete kulak verdik. Az önce iktidardan bir ses geldi ama bu defa Balıken'le devam edelim. HDP Grup Başkan Vekili İdris Balıken, kararı büyük bir coşkuyla öğrendik, memnuniyetle öğrendik dedi o sözler.
Haksız bir şekilde tutuklanmaları, tecrit koşulları altında tutulmaları, cezaevlerinde haksız bir şekilde bekletilmeleri bütün ülke ve dünya kamuoyunun vicdanını kanatıyordu.
Tabii HDP demişken artık HDP canlı bombaların tazelerine dahi gitmeye başladı sevgili dinleyiciler. Hani PKK ayrı, canlı bomba ayrı diyemiyoruz belki ama canlı bombayı sanki örgütlerden de ayıran, biraz daha üst perdeden bir noktaya yerleştiren bir durum söz konusu. Türkiye Partisi izleyen HDP, düşünün o bombalı eylemi gerçekleştiren adamın bir anlamda taziye töreninde yerini aldı. Tuğba Hezer'den söz ediyoruz tabii, Van milletvekilinden ve Ankara'daki terör saldırısını gerçekleştiren o teröristin taziye çadırını ziyaret etti. Ardından zaten Türk siyasetinde sıkı bir dokunulmazlık tartışması başladı. Kızıştı hatta bu tartışma ve dün Başbakan Davutoğlu konuştu. Kimse dokunulmazlık zırhına sığınarak suç işleyemez dedi o sözler bu defa.
Terörü teşvike kadar giden bir suça yönelmişse kimse dokunulmazlık zırhının arkasına saklanarak bu suçu örtbas edemez. 28 canımızı almış hain, alçak, barbar bir teröristin taziyesi gibi utanç verici bir vesileye gidip katılırsa bunun dokunulmazlıkla izah edilir bir yönü yoktur. Hukuk nezdinde ve tabii parlamento nezdinde de gereken adımlar atılır.
Peki ana muhalefet bu konuda acaba neler söylüyor, neler düşünüyor? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel dün herkesin dikkatini çekti. Özel'in sözleri.
Kürsü dokunulmazlığı dışında tüm dokunulmazlıkları herkes için kaldıralım. Herkes geçmişiyle ve işlediği adi suçlarla yüzleşsin.
Meral Başbakan, dün aynen böyle tezahürat vardı sevgili dinleyiciler. Hakikaten sanki bir stadyumun veya bir arenanın ortasına çıkıyormuş gibiydi Meral Akşener. Ve o da bu gazı iyi aldı, o da iyi gaz verdi. Aslında böyle söylemek lazım. Şimdi MHP'de çok ciddi bir kırılma yaşanıyor ki hatta bu kırılma falan da değil. Çok daha üst perdeden bambaşka bir ayrışma hadisesi var. Çünkü Ümit Özdağ gibi bir ağır top dahi, bir genel başkan yardımcısı dahi artık Devlet Bahçeli ile bu iş olmuyor mesajını net verdi ve istifa etti. Şimdi MHP'nin genel başkan adaylarından Meral Akşener, olağanüstü kurultay çağrısına imza verdikleri için genel merkez tarafından aforoz edilen Denizli il yönetimine destek oldu. Gitti, oraya gitti ve Denizli'de akan sular durdu. Binlerce kişi tarafından coşkulu şekilde karşılandı. İşte Başbakan Meral tezahüratlarıyla beraber sloganlar böyle atıldı ve Meral Akşener de teşkilatları kapatıyorlarmış, ne gam ama dedi ve 11.9'u, %11.9'u ülkücüler kabul etmediği için biz yola çıktık dedi. Ya başbakan olacağım ya da başbakan olacağım. Yani Meral Akşener 90'ların İçişleri Bakanı, günümüzde sanıyorum artık MHP'nin genel başkan adayı, hatta genel başkanı olarak da kayıtlara geçecek gibi. FFS'i taktı, cepken üstüne kartal kanadı giydi. Tam anlamıyorum gerçi bu şeyleri ama Akşener konuşmasını şöyle sürdürmüş. Kalkmamak için oturursanız o koltuk zaten eskir. Koltuğu eskitmek yerine ayakkabı eskiteceğim ben ve bugün buradan MHP'nin iktidara yürüyüşü başlıyor demiş. Hatta bir kadın karşısına dikilmiş. Ben demiş CHP'liyim. Denizli'de oyumu hep CHP'ye atarım ama bundan sonra oyum senin eğer sen MHP'ye başkan olursan. Yanındaki de bayağı gazlamış herhalde milleti. Merak etmeyin, MHP ile CHP'yi birleştireceğiz zaten demiş. Hani sanıyorum daha çok MHP AK Parti'nin ayrılsın yeter diyenler de var. O aşamada sanıyorum biraz enteresan bir vurgu olmuş MHP'li o yanında destek veren kişinin açıklaması. Tabii enteresan şeyler var. Bahçeli kardeşi kardeşe düşürmesin diyor MHP'nin genel başkan adaylarından Sinan Oğan ve Devlet Bahçeli'nin bir an önce kurultay kararı alması gerektiğini söylüyor ve MHP'de ciddi bir kurultay direnci var. Hatta iş mahkemeye kaydı. Mahkemeye kayması da zaten ayrı bir kırılma yarattı Milliyetçi Hareket Partisi'nde ve düşünün, teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı Şevkat Çetin bir akademisyeni, bir profesörü, Ümit Özdağ gibi bir ismi feci şekilde eleştirdi. Adeta hakaret etti. Yılan benzetmesi yaptı Özdağ için. Liderim Devlet Bahçeli'dir dedi, emrindeyim dedi. Yılanlardan, satanlardan, kaçanlardan MHP'li de olmaz, ülkücü de olmaz. Arıza kavram emrindeyim galiba. Yani ciddi bir biat kültürü bu. Ciddi bir itaat kültürü. Siyasetin, hatta adına demokratik siyaset denilen bir parlamenter sistemin olduğu ortamda emir kelimesi hakikaten çok sert kaçıyor ve demokrasinin ruhuna kesinlikle taban tabana da zıt bir anlayışı yansıtıyor. Düşünün, Özdağ yılan oldu MHP'de. Özdağ satan oldu ve Özdağ tam anlamıyla kaçan oldu. 8-24 saat, biraz dışarı çıkalım. Dışarıda enteresan mevzular var. Tabi Suriye konusu bayağı gündemde. Yarın Suriye'de ateşkes var. Ve bu süreç bu gece 12'de başlıyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi dünya haberleri. Dünya. Şimdi dünya haberleri.
PKK Türkiye için terör örgütü, Amerika için de terör örgütü, Batı dünyası için de böyle. Ama PYD'ye konu geldiği zaman, yani PKK'nın Kuzey Suriye'deki oluşumu veya etkinliği bizim için doğal olarak terör örgütüyken Amerika bu işi böyle görmüyor. Hatta Rusya ile Amerika PYD konusunda da ciddi bir eksen kurmuş vaziyette. Belki herkesin PYD'si başka, kafadaki PYD'ler başka ama AK Parti'nin, siyasi iktidarın doğrudan Amerika'ya yönelik o eleştirisi dün de devam etti. Bu defa sözcü Ömer Çelik konuştu. Amerika'da yaşanan PYD anlaşmazlığı ve o hassas konuda Çelik'in sözleri.
Kimsenin terör örgütleri konusunda herhangi bir terör örgütünü istisna tutan bir tutum içerisine girmemesi gerekir. DAEŞ denilen terör örgütüne karşı mücadele ediyor diye YPG'nin terör örgütü vasfının dikkate alınmaması uluslararası toplumun terörle mücadele kararlılığı için son derece büyük bir kara delik ortaya çıkarmıştır. Eğer DAEŞ'le mücadele etmek tek başına meşruiyet için gerekiyorsa El Nusra da DAEŞ'le mücadele ediyor. Türkiye gibi önemli bir müttefiğin terör örgütü kabul ettiği bir örgütün terör örgütü kabul edilmemesinin müttefiklik kavramı içerisinde herhangi bir şekilde yerinin olmaması gerekir.
Şimdi zamanında güzel söylemişler, iyi komutan demişler, geri çekilirken belli olur. Şimdi Amerika'yı veya diğer ciddi aktörleri, hani Suriye semalarında, kara sularında, topraklarında bir anlamda komutan olarak görürsek, bir anlamda geri çekildiklerini düşünürsek, iyi mi kötü mü komutan olduklarını sanıyorum bu ateşkes sürecinde ve sonrasında çok daha iyi anlamış olacağız. Bu gece 12'de başlıyor ama Amerika ile Rusya anlaşmış gözükse de bir B planı açıklaması geldi Amerikan kanadından. John Kerry dedi ki ateşkes eğer baltalanırsa, yani bu maya tutmazsa, o zaman B planı devreye geçebilir. Bu da Suriye'nin bölünmesi anlamına gelebilir. Tabii doğrudan bu sözlere Rusya kanadından tepki geldi. Bunun zamanı ve yeri değil minvalinde bir Kremlin çıkışıydı bu. Dışişleri Bakanı içeriden Mevlüt Çavuşoğlu o konu hakkında konuştu. Suriye'de zaten ciddi bir bölünme riski var dedi.
ABD de bugüne kadarki tecrübelerine dayanarak o çerçevede temkinli yaklaşıyor. Eğer ateşkes sağlanmazsa çatışmalar devam eder ve eğer siyasi çözüm olmazsa Suriye'de bir bölünme riskinin olabileceğini söylüyor. Esasen B planı derken kendilerinin işte Suriye'yi bölme ya da Suriye'de başka yönetimler oluşturma planı olduğunu söylemiyor. Yani Suriye bölünmeye gider diyor ki bu risk var ki ABD'de biz de hepimiz Suriye'nin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını destekliyoruz.
Sıkıldık Suriye diplomasisinden, gelin bırakalım Suriye'yi Suriye'de ve geçelim enteresan bir habere sevgili dinleyiciler. Hani ölüm çağırdı derler ya bazen. Bunu ben biraz daha hani saf dillikten mi veya iyimser olmak istediğim için mi bilmiyorum ama hani yeniden doğuş da insanı çağırabiliyor, başarı da çağırabiliyor. Çok daha şansın ta kendisi de bazen insanın karşısına hadi kur ikinci hayatını dercesine dikilebiliyor ve yine insanı çağırabiliyor ama hakikaten ölüm çağırmış dedirten bir hadise bu. Aydın'a götürelim sizi. Tabii karşımdaki Aydın'da şu an pür dikkat. 22 Şubat gecesi aynı firmaya ait iki otobüs otoyolda aynı bilet gişesinden geçmeye çalışırken birbirlerine çarpıyor. Bu tabii saçma sapan bir kaza gibi. 3'ü ağır, 29 kişi yaralanmış vaziyette. Ve kazada sadece bir kişi hayatını kaybediyor. O da Denizli Üniversite öğrencisi Fatih. 23 yaşında ve Fatih pisi pisine ölümün kurbanı oluyor. Fatih'in kaza anına kadar yaşadıkları hakikaten insanı şaşırtan cinsten. Ailesi anlatmış durumu. Hatta aile diyor ki yolculuğa çıkarken Fatih işte arabanla git. O da ya anne diyor işte daha ekonomik olur. Araba kullanmayacağım. Zaten tek kişinin boşuna masraf da yapmayayım. Otobüsle giderim. Otobüsü tercih ediyor. Sadece arka koltukta, arka beşlide daha doğrusu boş yer var. Cam kenarının yanındaki boşluğa oturuyor. Yani hemen cam dibinin yanındaki koridora yakın olan, orta noktaya yakın olan koltuk. Bu koltuğa oturduğunda yanındaki yolcu da ya diyor yer değiştirebilir miyiz? Ben diyor cam kenarından pek haz etmiyorum. Gelin isterseniz diyor uygunsa siz bu tarafa geçin. Fatih de bunu kabul ediyor. Ve sonrasında cam kenarına geçiyor. İşte kaza onun olduğu noktadan meydana geliyor. Ve yerini değiştirdiği için, otobüsü tercih ettiği için, hatta arka beşli koltukta boş yer bulabildiği için adeta ölümün çağırdığı bir figüre dönüşüyor. Böyle olaylar var. Çok var hatta. Ben yine İstanbul Ankara arasında işte bir yolcu otobüsünün yaptığı kaza sonrasında ağır yaralanmalı, ölümlü hadisenin ardından karşı şeride geçip o travmatik etkiyi ben Ankara'ya gitmiyorum geri dönüyorum diyen bir yolcunun karşı şeritten bindiği otobüste ikinci kazasını yapıp hayatını kaybedişini hatırlarım. O da beni çok etkilemişti ama Fatih'in durumu da farklı değil. Bu arada üniversitede okurken ev arkadaşım da benzer bir hadisenin şanslı ismi olmuştu ama vicdanı hala sızlar çünkü koltuğu değiştirdi ve kendisi kurtuldu ama o koltuğa geçen yani kendi yerine geçen diğer yolcu hayatını kaybetti. 8.30 saat biraz futbol yapalım şu havayı dağıtarak müziğe geçelim. Bu öyle çıkmak istiyorum çünkü Fenerbahçe'de fazla konuşmadık sporu. Dilerseniz bu defa Rusya'dan aldığımız vizeyle yola devam.
Günaydın, günaydın Türkiye. Şimdi spor zamanı.
Bir Fenerbahçeliyim ama Fenerbahçeliler kızmasın. Önce ben Trabzon'dan başlamak istiyorum çünkü çok hoşuma gitti bu haber. Trabzon'un gönlünü aldılar denmiş. Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon'da oyuncuların Galatasaray maçı sonrasında aldığı cezaları netleştirdi. Yani PFDK'dan bahsediyoruz. Disiplin kurulundan. Şimdi 4 oyuncu neredeyse pisi pisine kırmızı kart gördü ve bir hakem skandalı yaşandı. Öyle böyle bir skandal değil. Hani zamanında Cem Papilla'yı konuşmuştuk. Ve ardından da sanıyorum ileride Deniz Ateş, Bitnel, Papilla ile aynı çizgiye oturmuş vaziyette. Çift sarı karttan kırmızıyı gören Özer Hurmacı'ya bir maç ceza verdi PFDK. Normalde işte ikiyi de zorlar böyle durumlar. Hakeme kırmızı kart gösteren Salih Dursun. Herkesin gündeminde merak eden, herkesin merak ettiği o isim. Şimdi normalde maksimum ceza 7 maç. Ve Futbol Federasyonu diğer tarafta tabii hakemliğin de onuru olduğu gerekçesiyle yine ceza verdi ama bunu 3 maçla sınırlandırdı. Aykut Demir hakemi tehdit etmişti. 3+1 dedi ona PFDK. Kavanda'ya da 2 maç ceza verilmiş durumda. Tabii hakemin kişilik haklarına doğrudan saldırıda bulunduğu için ikili Salih ve Aykut alt sınırdan o cezalar görüldü. Yani Futbol Federasyonu da Trabzon'u kısmen anlıyorum, hissediyorum mesajını vermiş oldu. Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray elveda Rumeli dedi. Avrupa'ya veda etti ama Fenerbahçe Rusya'dan bileti kaptı. Zaten 2-0'da İstanbul'da her şey netleşmişti ve Lokomotiv Moskova deplasmanında aslında vasatın üstüne çıkamasa da pozisyon vermeyerek rakibini elemeyi bildi. Samedov'la 45'te skoru 1-0 yaptı Rus ekibi Lokomotiv Moskova ama Fenerbahçe 83'te Mehmet Topal'la karşılık verdi ve bizimkiler hayata döndü. 1-1'lik skor sonrasında hak ettik, turladık diyen Pereira vardı. Pereira biraz normale döndü çünkü Van Persie 11'de başladı maça ve 11'de tamamlayabildi. Özellikle bunun altını çizelim. Hatta Fernandão'nun kesik yediği bir maç olduğunu da özellikle aktaralım. Bugün Fenerbahçe'nin rakibi saat 14'te belli olacak 2'de. Eurosport 2'yi açın o noktadan sonra çünkü naklen yayınlayacak. 16 turu yani Avrupa'nın şu an en iyi 16 takım arasına girmiş durumda Fenerbahçe ve 10 Mart'ta ilk maçlar oynanacak. Rövanşlarda 17 Mart'ta. Peki muhtemel rakipler kimler? Şimdi İspanya'dan Valencia, Sevilla, Villarreal, Athletic Bilbao. İngiltere'den Liverpool, Manchester United, Tottenham Hotspur. İtalya'dan Lazio, Ukrayna'dan Shakhtar, İsviçre'den Basel, Belçika'dan Anderlecht, Çek Cumhuriyeti'nden Sparta Prag ve Portekiz'den Braga. Tabi Almanya'dan Leverkusen'de Borussia Dortmund var. Almanlar ve Shakhtar dışında herkese kapımız açık. Bunu söyleyelim ve umarız keyifli bir kura olur. Çek bir Sparta Prag diyelim. 8.33 saatler, noktayı koyalım bu bölüme. Şimdi radyonuzda müzik zamanı.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam edecek. Reklam.
Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Fiber gücümüzü mobil istasyonlarımızın gücüyle birleştiriyoruz. Karada, fiberle, havada,
fiberle, denizde, fiberle, cebine, fiberle. Mobil iletişimde yepyeni bir çağ başlıyor. Türk Telekom'un fiber gücü cep telefonlarının gücüne güç katıyor. Fiber gücüyle herkes cebinden doya doya konuşuyor, mesajlaşıyor, internete giriyor. Detaylar için TürkTelekom.com.tr.
Babalar gibi, babalar gibi, babalar gibi. Ailem için çalışan Günsan.
Günsan priz ve anahtarları.
Uludağ Premium sizleri 26 Şubat Cuma saat 20'de İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası konserine davet ediyor. Alessandro Cedrone'nin şefliğinde violonsel sanatçısı Jansın Kara ve piyanist Cem Esen'in solistliğinde Liszt'in 1. Piyano Konçertosu, Schumann'ın Violonsel Konçertosu ve Respighi'nin 3 Botticelli Tablosu adlı eserlerin seslendirileceği Genç Kuşak Solistleri konserinde görüşmek üzere. Uludağ Premium, Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru.
Reklam.
Your focus.
politics, system, policies, money banks, foundation, discoveries, mischievous and self-centered, development strategies ineffective and enough to affect the physics and spirits of mankind. In short, in effect, where do we go from here? When we lack love in our hearts, when we lack an open heart, I lie to ourselves and the one that truly love that we love. Truly, we don't really give a fuck. Another day has passed my conscience unto me once more for me to face an acceptation which is coming up, yo. In flesh has overcome the spirit's eyes, open but shut sights. Love, you can't see the road cause I'm scared at the lights. I got to go on, I got to move on. We got to go on, we got to move on. Cause if you don't search for the truth, your soul will definitely remain undone. Is it the men? Is it the money? Is it the fame? Don't need all this to find myself. I've left my shadow a thousand times. Know why we used to be untrue to oneself. Say, would you hold back the things that hurt you? To speak your mind. Living in the bonnet, and if does this for the rest of your life, you want to lie in system, cause it'll be searching for free. Living in the bonnet, and if does this for the rest of your life, you want to lie in system, cause it'll be searching for free. Will you sell your soul for free?
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Günaydın Türkiye'de. Şimdi gazete manşetleri.
Tabi Can Dündar'la Erdem Gül tahliye olunca Cumhuriyet'le başlamak farz oldu bugün. İlk gazete Cumhuriyet olsun, Dündar ve Gül artık özgür diyor bugün. Doğrudan manşetten, zaten hiç manşetinden veya sür manşetinden inmemişti gazetenin bu ikili ve Türkiye'de de hakimler var denmiş. Anayasa Mahkemesi Dündar ve Gül için hak ihlali var dedi. Mahkeme Dündar ve Gül'ün MİT tırları haberleri nedeniyle tutuklanmasının kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıyla ifade ve basın hürriyetlerinin ihlali olduğuna karar verdi ve ardından tahliye edildi denmiş. Dünyadan, sağdan soldan, her yerden yorum var. Sınır tanımayan gazeteciler, örgütü Anayasa Mahkemesi Türk yargısının onurunu kurtarmıştır açıklamasını yapmış. Almanya çok önemli bir karar vurgusunu yapmış. Uluslararası Basın Enstitüsü Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının halen temel haklar olduğunun göstergesidir bu karar demiş. Avrupa Parlamentosu'nda Katipiri Anayasa Mahkemesi'nin Can Dündar ve Erdem Gül hakkındaki kararını ben içtenlikle karşılıyorum demiş ve Can Dündar da dün 3 çeyrekte Silivri Cezaevi çıkışında şöyle söylemiş.
3 ay yattık. Bundan şikayet edecek değiliz. Bu kadar içeride yatan gazeteci, bu kadar bunun bedelini ödemiş insanlar varken bakın cebimdeki mendil Abdi İpekçi'den gelen mendil, kızının gönderdiği mendil. Bu meslek bu haberleri yayınlayabilmek adına, basın özgürlüğü adına ölüm bedelleri ödedi. Onun için bizimki onun yanında elbette bir
Peki Can Dündar'ı Silivri'ye götüren yol nasıldı, nasıl döşenmişti? Şimdi sizi 2014 Ocağı'na götürelim. İşte o süreç denmiş Cumhuriyet'te. Hatay ve Adana'da silah yüklü tırlar durduruluyor. Mayıs 2015'te yani geçen sene genel yayın yönetmeni Can Dündar işte Erdoğan'ın yok dediği silahlar başlıklı haberi yayınlıyor. Geçen sene Haziran'da seçimlerin hemen akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Dündar hakkında şikayet dilekçesi sunuyor. 26 Kasım'da diğer seçimlerin sonrasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dündar ve Gül'ü ifadeye çağırıyor. 26 Kasım'da Dündar ve Gül hakkında tutuklama kararı veriliyor ve cezaevi başlıyor. Ve 3 Aralık'ta zaten ikilinin avukatları Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuş durumda. Tabii enteresan bir tahliye tarihine dönüştü bu. Cumhurbaşkanının doğum gününe denk geldi. Özellikle Can Dündar'ın tahliye edildiği gün. Dündar ve Gül'ün tahliyesi verdiği şikayet dilekçesiyle soruşturmanın açılmasına yol açan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününe denk geldi denmiş haberin ilginç detayında. Cumhuriyete son nokta, vatanla devam. Fenerbahçe son 16'da diyor Vatan bugün sürmanşetten. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde İstanbul'da 2-0 yendi Lokomotiv'le Moskova'da 1-1 berabere kaldı. Adını son 16'ya yazdırdı. Gönül'ün kırık kaburgayla oynadığı maçta Kanarya'nın golünü topal attı. Fenerbahçe'nin rakibi bugün öğleden sonra 2'de İsviçre'de çekileceği kurayla belli olacak. Dediğimiz gibi Almanlar dışında herkese kapı açık. Galatasaray'la yola devam diyelim. Aslan kendini yaktı diyor Vatan. Galatasaray 1-1'in rövanşında Roma'da Lazio'ya 3-1 yenildi. Devler Ligi'nden sonra UEFA Avrupa Ligi'ne de, hatta şöyle diyelim, futbola da veda etti. Mustafa Denizli de onun mesajını verdi.
Tabii yani hücum bölgesinde sıkıntı çektiğiniz zaman bunun takım savunmasına çok farklı şekilde yansıması olur. Yani bu manada müthiş bir zorluk içerisindeyiz. Yani bir tarafı dolduralım derken bir tarafı açabiliyoruz. Yani böyle bir durumdayız. Özellikle ikinci yarıda çok çabuk dönen toplar iki farklı bir geriye düşüşü sağladı. Ondan sonra bulduğunuz gol her şeye rağmen sizi bir fazla oyuna bağlayacak bir tabloyu ortaya çıkartması lazım. Bunu ortaya çıkartamadık. Yani 2-1'e gelince oyun esasında zorluk derecesi Lazio için daha fazla olması gereken bir oyun ortaya çıkacak diye düşündük. Ama devam ettiremedik.
İstanbul'un Türkiye'nin konuşması gereken haberle devam edelim. Vatan'ın manşeti patlamadan yakalandı diyor sevgili dinleyiciler. PKK bağlantılı hırsızlık çetesi lideri Arap Yakub'un terör örgütüne sattığı ikiz plakalı 4 araçtan 3'ü saldırıda kullanıldı ve Türkiye zaten emniyet bir anlamda o son aracı arıyordu. Yani 4. araç sırra kadem basmıştı. En umulmadık yerde çıktı. Boğaziçi Üniversitesi kampüsünde ele geçirildi. İçinde bomba yok ama düzenek için her şey hazırlanmış. Sadece bombayı gelip adamları koyacak ve ardından bilmiyorum Boğaziçi mi olur bu veya bilmiyorum İstanbul'da başka bir kritik nokta mı tercih edilir? Orası havaya uçurulacak. Plan bu. Emniyet 81 ile de alarma geçti. İkiz plakalı 34HF 3100 plakalı tamponu kırık Golf marka otomobilin peşine düştü. Bir ay önce başka bir bomba yüklü otomobilin bulunduğu Boğaziçi'nin otoparkında arama yapıldı. Beyaz renkli şüpheli araç bulundu. Kampüs hemen boşaltıldı. Araçtan bomba düzeneği parçaları çıktı ve İstanbul polisi bombaların izini sürmeye devam ediyor denmiş ilginç haberin detayında. Dün hükümet kanadından özellikle HDP milletvekillerine tepki vardı. Hükümeti katliam yapmakla suçlamıştı HDP'liler. Bekir Bozdağ konuştu Adalet Bakanı'nın o sözleri.
Sanki Türk Silahlı Kuvvetleri veya güvenlik güçleri hiç kimse yok. Kendi kendine bir tarafa doğru kurşun atıyor. Oralara operasyon düzenleniyor. Peki bu kadar asker, polis niye şehit oluyorlar? Yani demek ki karşıda birileri var.
Cansel'in ölümü sevgili dinleyiciler. Türkiye lise öğrencisinin durumunu, dramını ve sonunu konuşuyor aslında. Gerçekten bu berbat bir haber. Matematik öğretmeni Bayram Öğün'ün tecavüzü sonrası intihar eden liseli Cansel'le ilgili soruşturma devam ediyor zaten. Ve okul müdürü E.E., iki yardımcısı ve iki öğretmene suçu gizlemekten 2 yıl hapis istemiyle dava açılacak. Keşke bu davanın oranı, yani daha doğrusu cezanın oranı biraz daha yüksek olsaydı. 17 yaşındaki kızın babası idam cezasının geri gelmesini istemiş. O babanın yaşadığı durumu tahmin ediyorsunuz. Yani okula gönderiyorsunuz evladınızı ve bir öğretmen tarafından sömürülüşü, cinsel tacize uğrayışı, ardından okula gönderdiğiniz okulun yönetiminin adeta suça teşvik edercesine seferberliği, canınız yanıyor yani tam anlamıyla yanıyor. Kravat takana iyi hal indirimi tarih olacak diyor Ankara. Umarız böyle olur çünkü olamayan durumlar var. Aile Bakanı Sema Ramazanoğlu intihar eden liseli Cansel için benim içimde yanan bir ateş dedi. Eklemiş şöyle demiş: en ağır ceza verilmeli. Kravat takana iyi çocuktur indiriminin kalkması için yasa çıkaracağız şeklinde bir değerlendirme. O zaman eğer bakan böyle söylediyse şunu hatırlatmakta fayda var. Zonguldak'ta çocukların mahallede Fikret Dede olarak tanıdığı 72 yaşındaki adam Ağustos ayında 9 yaşındaki bir kız çocuğuna evinde cinsel tacizde bulunuyor. Ve çocuk her şeyi çıkar çıkmaz ağlaya ağlaya anlatıyor. Sonrasında tutuklanıyor adam, cezaevine giriyor. 6 yıl 8 ay çocuk istismarından, kişiyi hürriyetten yoksun bırakmaktan 2,5 yıl olmak üzere toplam 10 yıla yakın hapis cezası veriliyor ve Fikret A. duruşmadaki iyi hali, yaşı, samimi anlatımı, tutukluluk süresi, Yargıtay süreci gözetilerek bu adam bu sapık tahliye ediliyor. Yani bir tarafta Ankara çok hoş şeyler söylüyor, hoşunuza gidiyor dinlediğiniz zaman, kısmen belki sözel anlamı tatmin ediyor ama o sahaya indiğiniz zaman nelerin uygulanmadığını o kadar iyi biliyorsunuz ki, alın size Fikret tırnak içinde dedenin iyi hali. Noktayı koyalım ve geçelim bu defa hangi gazeteye? Taraf ve Taraf'ın sür manşetinde yine Devlet Bahçeli var. Tepkilere rağmen mevcut yönetimi koruma kararı alan MHP'de Bahçeli'nin koltuğunu korumak için 3 plan geliştirildi denmiş. Hatta düne dönelim, Ümit Bozdağ'dan da o istifa çağrısını, aynı zamanda işte koltuğu bırakışına dinleyelim. Hoca çünkü başka noktalara da değindi. Bahçeli'nin 3 planı var denmiş tarafta. Devlet Bahçeli muhaliflerin başlattığı dava sürecini 1. uzatmayı planlıyor. 2. yargının kurultay yapılması konusunda karar vermesi üzerine hayata plan geçirilmiş olacak. Bu formülde başkanlık seçimini öngören kurultaya kadar tüm delegelerin değiştirilmesi planlanıyor ve 3. erken seçim veya referandum gerekçe gösterilerek kurultay ertelendi denecek. Yani süreç böyle ve istifa eden Ümit Özdağ da genel başkanlığa şimdi aday olmak istiyor.
Milliyetçi Hareket Partisi'nin milli sınırlarımızın tehdit altındayken mahkeme kapılarına sürüklenmesini kabullenmek mümkün değildir. Enerjisini iç çekişmeler ile tüketmesi onaylanamaz. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Milliyetçi Hareket Partisi'nde yaşanan ağır üzüntü ve derin hayal kırıklığını aşmak, mevcut istikrarsızlığa son vermek için olağanüstü kurultaya partiyi götürmesi toparlayıcı bir adım olacaktır. Ben Sayın Genel Başkanımıza Genel Başkanlığı yardımcılığından istifa mektubumu yolladım ve asla böyle bir şey beklemiyorum.
Yalnız Özdağ ile ilgili şöyle bir fark var. Bahçeli'nin istifasını istemedi, kendi istifasını sundu. Yani Bahçeli'nin yardımcısıyken bu istifayı verdi. MHP'de şimdi 1 Kasım hüsranı demek lazım aslında ve kurultay kavgasına dönüştü o hüsran. Ve Ümit Özdağ'ın istifasıyla zaten farklı bir kırılma yaşandı. Öncelikle olası bir kurultayda genel başkanlığa kendisi aday olmak istiyor. Bu plan hayata geçirilmezse Ümit Özdağ muhalif harekete destek verecek ve başkan acaba Meral Akşener olacak mı dedirten hadise. Efendim ilk sayfaya dönelim. Çok enteresan bir haber. Çocuktum o zamanlar ve İran'ın fetvası bayağı dikkatimi çekmişti. Çok da yadırgamıştım. Salman Rushdie, özellikle Hint kökenli ünlü yazar, ateist yazar diyelim aslında. 1989 yılında yayınlanan Şeytan Ayetleri romanı nedeniyle ölüm fetvasına maruz kalmıştı. İran onun hakkında fetva vermişti. 89'dan günümüze kaç yıl olmuş? 27 yıl galiba. Tabii 27 yıl geride kalmış. Ve Tahran bu kez de ünlü yazara 600 bin dolar ödül koymuş durumda. Yani neredeyse başını getirene buyurun 600 bin dolar diyecek kadar halen bu işin devamını getirebildiğini gösteren enteresan bir Tahran anlayışı dedirtiyor haber. Başkentte yolun kenarında bomba diyelim bu defa. Tarafta bir diğer haber. Ankara'da jandarma arama noktasına yakın bir yerde çok sayıda bomba ve silah buluyor. Samsun asfaltı üzerinde işte arama noktaları var. Bir Bixi, bir Kalaşnikov, iki el bombası, 287 adet Bixi mühimmatı, sanki savaşın içindeyiz. 120 Kalaşnikov mermisi bulunuyor ve 29 kişinin hayatına mal olan o kanlı saldırının ardından olağanüstü önlemlerin alındığı başkentte yine bir girişim denilebilir. Yani Türkiye her yönüyle terör sarmalının tam da içerisinde ve açıkçası Ankara'da pek öyle rahat nefes almış gibi gözükmüyor. Hürriyetle devam edelim ve Toraman'a şiddet suçlaması. Boşanma davası açmış eşi. Hatırlarsınız İbrahim Üzülmez de bayağı tekme tokat birbirlerine girmişlerdi soyunma odasında. Bir Ankara'da bir maçtı, Gençler Birliği diye hatırlıyorum. Ve o maç sonrasında kaptanın görevine son verildi. Hatta Beşiktaş'tan dışlanan isim oldu. Beşiktaş kariyeri de son bulmuştu Üzülmez'in. Fakat o dönem şiddet haberinin ortasındaki Toraman bu defa gerçekten de tam bir şiddet ikliminin içindeki adam. Beşiktaş'ın eski futbolcusunun 2 sene önce evlendiği avukat eşi Eylem Yıldız boşanma davası açıyor. Dilekçede Toraman'dan şiddet gördüğünü öne sürüyor ve evi terk ettiği belirtilmiş. Yıldız çocukları Ali Erim'in velayetine de istemiş durumda Toraman ve şimdi şiddet suçlaması. 00:00'da ateşkes var diyor Hürriyet sevgili dinleyiciler ve Suriye gündemde. Çatışmaların durması için Amerika ve Rusya öncülüğünde varılan anlaşmanın bu gece 12'de yürürlüğe girmesi bekleniyor denmiş haberin detayında. Peki acaba ciddi bir sonuç alınabilecek mi? Tabii farklı bir konu. Yani yarından itibaren silahlar susacak gibi gözüküyor. Hatta bu geceden itibaren. Ama gerçek olan bir şey var ki Ankara sürece baya temkinli yaklaşmış durumda. Hatta Suriye'de yarın başlaması planlanan ateşkese rağmen güvenlik tehdit edilirse ateşkes bizi bağlamaz mesajını verdi. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Türkiye açıklamasıydı bu. Davutoğlu'nun şimdi o sözler.
Suriye'de kardeşlerimizin canlarına kasteden bu ortamın durması ve belli bir huzurun sükunun sağlanması için gerçekleşecek her türlü ateşkesi destekleriz. Ama şu bilinsin ki bu ateşkes Suriye için geçerli bir ateşkestir. Herhangi bir taraf Türkiye'ye tehdit teşkil ettiğinde, Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda bu ateşkes bizim için bağlayıcı değildir. Türkiye'nin güvenliği söz konusu olduğunda hiç kimseden izin almaz, hiç kimseye sormaz, gereğini yaparız. Çünkü o andan itibaren mesele Suriye meselesi olmaktan çıkar, Türkiye meselesi haline gelir.
Türkiye gazetesi ve Amerika'dan sosyal markaj var dedi diyor. Sanal dünyayı kontrol demiş gazete. Terör örgütü IŞİD'le mücadeleye Silikon Vadisi'nin bilişim firmaları da eşlik ediyormuş. Apple, Facebook, Twitter, Snapchat ve MTV ile daha bazı firmaların temsilcileri Amerikalı yetkililerle buluşmuş ve bu şirketler IŞİD'in sosyal medya yazışmalarını izleyip örgütün yeni eleman bulmasını aynen engellemiş olacak. Ama garip mevzular da var. Şimdi Amerika dendiği zaman örneğin özellikle son kertede Apple'la FBI arasında adeta bir gerilim yaşanıyor. Apple düşünün FBI geçirmez iPhone'a dahi geçti. Teknoloji devinin Amerikan hükümetinin işte artan işbirliği baskısına rağmen şifresi kırılması imkansız iPhone'lar için çalışmaya başladığı iddiası var. Peki gerekçe ne? Şimdi Kaliforniya'da bir terör saldırısı düzenleniyor. FBI Apple merhaba diyor. İşte biz bir zanlının iPhone şifresinin kırılmasını istiyoruz diyor ve şirket kesinlikle ben böyle bir şey yapamam mesajını veriyor. Özel gizlilik hakları denilen bir şey var. Ben sonuçta zanlının kişilik haklarına saldıramam ve bundan dolayı reddediyorum deyince ipler kopuyor. Güvenlik uzmanları şimdi Apple'ın amacına kesinlikle ulaşacağını, hatta gelecek soruşturmalarda bunun bir yöntem olacağını dile getirmiş ama işin içine kongre girerse, özellikle cumhuriyetçilerin etkin olduğu bir kongreden söz ediyoruz ve yeni bir yasa hazırlanması gündemde, bu yasayla Apple'ın önüne de geçilmiş olacak diyelim ve Türkiye Gazetesi'ne nokta sözcüğüyle devam edelim. Adalet yerini buldu. 92 gündür tutuklu olan Dündar ve Gül özgürlüğüne kavuştu denmiş. Az önce Can Dündar'ı dinlemiştik. Birazdan Erdem Gül'e devam edelim. Yüce Mahkeme MİT tırlarındaki silahları haber yaptığı için hapse atılan iki gazetecinin hak ihlaline uğradığına karar verdi ve yargılama şimdi tutuksuz olacak. 17 üyeli AYM'de dün oylama var. 12 üye hak ihlali var diyor. AKP oylarıyla seçilen 3 üye red oyu kullanıyor. 2 üye ise toplantıda yok. Sonuç, Dündar ve Gül'ün gazetecilik hakları ihlal edildi. Erdem Gül'ün de söyleyecekleri vardı.
Biz çıkıyoruz ama bu basınla ilgili tutuklu gazeteciler meselesinin bittiği anlamına gelmez. İçeride arkadaşlarımız var. Onlarla ilgili mücadelenin devam etmesi gerekiyor. Bundan sonra da basına yönelik baskılara karşı her türlü birlikteliğin sürmesi gerekiyor.
Ey Amerika yasaları demiş sözcü sevgili dinleyiciler. Amerika PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye terör örgütü demediği için aramız bozuk ama gerçek başka. Çünkü AKP Amerika'dan vazgeçemiyor diyor sözcü. Erdoğan'ın ey Amerika bizimle misin yoksa YPG ile mi çıkışının üzerinden 2 hafta geçti. Meclis Genel Kurulu ve komisyonlarda Türkiye ile Amerika arasında imzalanan anlaşmalar hızlı şekilde görüşüldü denmiş haberin detayında. Milliyet'le devam diyelim ve Milliyet'in ilk sayfasına döndüğümüzde dayaktan ağır kusur var. Bu çok enteresan bir haber sevgili dinleyiciler. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu bir boşanma davasında, ki Kocaeli'nde bir olaydı bu, az önce detaylı anlattım size. Facebook'ta başka erkeklerle fotoğraflarını paylaşan kadının eylemini, bunu öğrendiğinde eşine şiddet uygulayan kocanın eyleminden çok daha ağır kusur saydı. Kurul fotoğrafı öğrendiğinde karısına dayak atan kocası lehine 10 bin lira tazminata hükmeden yerel mahkeme kararını da onadı denmiş. Yani kadın hem dayak yedi, hem şiddet gördü, hem de üzerine 10 bin lira verecek. Yargının söylediği söz bu. Net bu. Yani çıkan sonuç bu. Herhangi bir yorum yok. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ışık olsun denmiş bir diğer haber başlığı. Bu defa sizi İTÜ konservatuarına götürelim. O konservatuarı kazandı ama üniversite kabul etmedi. Çünkü görme engelli olduğu gerekçesiyle. Yani gerekçe böyle. Ceyda Evrim Çam'dan bahsediyoruz. Genç kadın görme engelli ve tabii hakkını aradı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kapısını çaldı. Yardım elinizi uzatın dedi ve Türkiye'yi mahkum etti mahkeme. Bu davanın diğer engelli arkadaşlarıma ışık olmasını istiyorum dedi. Daha önce böyle bir dava açılmamıştı. Karar şimdi Türkiye'de tüm engellilere koca bir örnek olmuş vaziyette. Noktayı Zaman gazetesiyle koyalım ve son haber durağımız. Dündar ve Gül zamanında bugün sürmanşetinde, gazeteciler 92 gün sonra özgür denmiş. Eğitim konusu var. Eğitimde eskiye dönüş arayışı denmiş. Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir sistem üzerinde çalışıyor. Tartışılan en önemli değişikliklerden biri 4+4+4 sisteminden vazgeçilip 5-3-4'e dönülmesi. Üniversiteye giriş sınavının yılda 4 kez yapılması, lise müfredatının yenilenmesi gibi radikal değişiklikler var. Öğrencinin de bir anlamda kafası radikal dağıtılıyor. Yani eğitim yapboz tahtasına döndü ama bizim minikler, daha doğrusu öğrenci milleti doğal olarak yapboza dönüşmüş vaziyette. Adeta yılda 4 sınavla Veli Efendi ortamı hazırlamış durumdayız. Yarış atı kıvamında. Saat 9, noktayı koyalım bu bölüme. Birazdan son bölüme geçeceğiz. Daha farklı, daha gündemin dışından haberler seçmeye çalışalım. Bizlerden ayrılmayın.
Gündemimiz Türkiye ve Dünya. Sputnik Haber Ajansı tarafından hazırlanan Murat Cengizer'le Günaydın Türkiye devam ediyor.
Amerika ve Rusya arasında varılan uzlaşı sonrası Suriye'deki ateşkesi konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Uluslararası toplumun yanı sıra Türkiye'de süreci yakından takip ediyor. Ancak Ankara ümitli değil. Başbakan Ahmet Davutoğlu ateşkes konusunda ümitli olmadığını söyledi. Ateşkes metninin ise kırılgan olduğunu dile getirdi. Amerika ise sürecin işlememesi halinde Suriye'nin bölünebileceği uyarısını yaptı. Ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi Başkan Obama. Önümüzdeki iki hafta Suriye'nin geleceği için kritik vurgusunu dile getirdi. Bu konuyu konuşacağız ve ulusal güvenlik uzmanı Doçent Doktor Sait Yılmaz bizlerle. Hocam merhaba.
Merhaba, sayın dinleyicilerinize iyi günler diliyorum.
Sanıyorum çok kritik bir süreci konuşuyor gibiyiz. Az önce Başkan Obama'nın o açıklamasını özellikle yansıttık. Süreci nasıl okumak lazım? Yani başlayan bir ateşkes var ve silahların susması süreci sadece IŞİD ve El-Nusa ile mücadele dışında tamamen artık taraflar silahları bir şekilde kenara koymak durumunda. Öncelikle şunu sorayım, ümitli misiniz?
Tabii ki ümitli değilim. Ümitli olmamın nedeni de tabii ki bizim hükümetimizin olaya bakışından kaynaklanmıyor.
Evet.
Şimdi normal olarak bir iç savaş 10 ila 15 yıl sürer. Biz şu anda Suriye'deki iç savaşın 5. yılındayız. Bu aslında 2 haftalık bir ateşkes ama bu tamamen taktiksel bir durum. Ve Suriye'de bir barışın olması için ne olması lazım? Ki gerçekten bu ateşkesin bir anlamı olsun. Bir de biz 30 yıldaki savaşların neresindeyiz ki Suriye'deki bu ateşkes bunun içinde nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunu ortaya koymak lazım.
Evet.
Şimdi Suriye'deki bir barışın olabilmesi için aslında iç savaşın başladığı döneme geri dönmemiz gerekiyor. Yani istikrarlı bir Suriye vardır. Bugünkü gibi böyle içinde El-Kaide'nin olmadığı, El-Nusra'dan bahsediyorum. İşte bölünmelerin, YPG'lerin ortada olmadığı, Esad'ın ülkesine hakim olduğu bir düzen var. Bu düzen o zaman Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin içinde olduğu bir grup tarafından içeride bir iç savaş tezgahlanarak bozuldu. Şimdi gelen aşamada Suriye'nin rejim güçleri ülkenin tamamına egemen olmaya çalışırken bir yandan Amerika, bu arada tabii Amerika ile Suudi Arabistan, Katar ve Türkiye'nin bulunduğu grubun yolları da 2012'den itibaren ayrıldı. Şimdi Amerika YPG ile birlikte doğudan Esad rejimi batıdan efendim ülkenin belli kesimlerini ele geçirmeye çalışırken kendi planlarını uygulamaya çalışırken bu arada uzun zamandır savaşın içinde olan bu Suudi Arabistan, Katar grubu da tutuşmuş vaziyette Halep'in etrafında sıkışmış olan kendi savaşlarını kurtarma hala daha savaşın içinde rol almadı azmeler. Ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri de ağız değiştirerek son zamanlarda efendim Esad gitmelidir demiyor başladı. Halbuki bence eğer Suriye'ye bir istikrar gelecekse bu güçlü bir lider etrafında olmalıydı. Bakın bugün Libya'da Kaddafi'yi arıyoruz. Suriye'de de Esad'ı çok arayacağız ileride.
Evet.
Aynı Libya'da olanlar, Irak'ta olanlar Suriye'de de olacak. Suriye'nin bölünmesi demek El-Kaide'nin orada kalıcı olması demektir. IŞİD'in orada kalıcı olması demektir. İstikrarsızlık demektir. Oranın terör bataklığına dönüşmesi demektir. Şimdi geldiğimiz aşamadaki bu ateşkes, tarafların kendilerine mevzi kazanmak için yaptıkları bir taktiksel anlaşma. Yani bir nefes alma.
Yani bir zamanı oynama gibi sanki.
Zamanı oynamak gibi. Hı-hı. Çünkü biliyorsunuz bu Ukrayna'da yapıldı. Sonuçta eğer iyi bir barış planı yoksa ortada gibi böyle bir plan yok. Bunun uygulanması mümkün değil. Şu anda geldiğimiz aşamaya asla bakacak olursak Orta Doğu'da büyük resmen baktığımızdan 3 büyük savaş olacak. Bunlardan bir tanesi işte Suriye'deki bu savaşın efendim bitmesini bekliyor. Bakın herkes oraya IŞİD'e vurmak için gidiyor ama kimsenin IŞİD'le uğraştığı yok.
Evet.
Herkesin özel bir gündemi var. Orada çok karanlık, çok böyle karmaşık komplolar oynanıyor. Sıra ondan sonra IŞİD'e gelecek ama asıl Amerika Birleşik Devletleri'nin buradaki zaten niyeti hiç başından beri önceliği Suriye olmamıştı. Onların niyeti zaten Orta Doğu ile ilgili daha büyük planlardı ve Irak'ın bölünmesiydi. Sıra Irak'a gelecek. Şimdi çatışmasına gelecek Irak'ın ortasında. Sonra Musul'a gelecek ve savaş ancak Musul'a bitecek ama bunun da olması demek en az bir önümüzde daha 20 sene var demektir.
O zaman herkesin yani özel gündemi derken özel bölgesi de mi var? Biraz böyle mi söylemek
evet,
lazım?
Evet, özel bölgesi var. Yani sonuçta Amerika Birleşik Devletleri Irak'ın kuzeyinden başlayıp Suriye'ye doğru uzanan bir koridor oluşturmaya çalışıyor.
Evet.
Tabii bundan arkasında hep enerji planları var. Efendim işte Orta Doğu'da kalıcı olmak var, bölgesel dengeleri kontrol var. Efendim Suudi Arabistan, Katar, Türkiye efendim bir Sünni eksen derdindeler. Kendilerine böyle bir işte Barzani'den gelen, Suudi Arabistan'dan gelen işte efendim bir eksen derdiler ve bundan da asla vazgeçmiyorlar ne yazık ki. Efendim ama Orta Doğu'ya bir barış gelecekse bu da ancak güçlülerek yapılarıyla gelir. Yani Irak'ın bölünmemesiyle gelir, Suriye'nin bölünmemesiyle gelir. O yüzden bu ülkelerdeki zar zor bundan zaten çok zor ortaya çıkmış. Bu liderleri de desteklemek lazım. Yani dünyada tek bir demokrasi, tek bir yönetim biçimi yok. Demokrasi bile dünyada 550 çeşit demokrasi var. Sonuçta Esad bu ülkede öyle bir şeyi, zor bir şeyi başardı ki bakın yani 40 yıldır o ülkede efendim Şiiler, işte daha doğrusu Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar çok değişik toplumun kesimlerini bir araya getirdi ve bunlar hala da rejimle birlikte ne yapıyor? Bu muhaliflere karşı savaşıyor ve ne kadar güçlü bir sistem de ortaya koyduğunu göstermiş oldu. Bakın geçenlerde İngiliz generaller dediler ki Suriye'de barışı sağlayacak ve IŞİD'i yok edecek tek güç Esad'dı dediler.
Evet.
Bu çok önemli bir tespittir. Yani herkes kendi gündemini, herkes kendi teröristini korumaya kalkarsa ne Suriye ne Irak'a barış gelir.
Ulusal güvenlik uzmanı doçent doktor Sait Yılmaz konuğumuzdu. VSFM'de Orta Doğu'yu Suriye eksenli konuşmaya devam edeceğiz.
Türkiye ve dünya neleri konuşuyor? Günün yankıları neler? Yeni güne nasıl ve kimlerle başlıyoruz? Ayrıntılar ve daha fazlası Sputnik Haber Ajansı tarafından